icat çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Radyo 1 dinleyenleri. İcat çıkarma diyenlere inat, icat çıkaranların hikayesini dinlediğimiz programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Ulak Haberleşme Anonim Şirketi'nden Genel Müdürümüz Zafer Orhan Bey. Hoş geldiniz Zafer Bey.
Hoş bulduk.
Öncelikle bu meşguliyetiniz içerisinde, bu yoğunluğunuzun içerisinde programımıza zaman ayırdığınız için hem kurumumuz adına hem de programımız adına teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrardan.
Hoş bulduk, rica ederiz.
Teşekkür ederiz efendim. Malumunuz savunma sanayi üzerine bir program gerçekleştirmekteyiz. Savunma sanayisinin her alanında konuşulabilir şekilde her hafta konuşmaya çalışıyoruz efendim. Programımızın içeriği gereği Zafer Orhan Bey kimdirle başlayalım programımıza. Buyurun efendim.
Evet. Öncelikle sizi Ulak Haberleşme Anonim Şirketi'nin genel müdürlük binasında ağırlamaktan çok mutluyuz. Siz de hoş geldiniz öncelikle.
Teşekkür ederiz. Hoş bulduk.
Böyle bir program adıyla da ulağı eşleştirmek bizim için de ayrıyeten bir gurur vesilesi. Çünkü burada yerli ve milli Türk mühendislerinin icat çıkarmalarıyla ortaya çıkan birçok icattan mütevellit ülkemize faydalı olabilecek yapılar çalışılıyor. Evet. Birazdan anlatacağız. Evet. Kendimden kısaca bahsedeyim. Elazığ doğumluyum ben. Evet. Teknik lise elektronik okudum. Daha sonra mühendislik fakültesinde makine mühendisliği bölümünü okudum. Üzerine tez yazdım, master yaptım. Efendime söyleyeyim. İşte bir doktora başlangıcımız var. Evet. Bununla beraber Türk Telekom'da iş hayatıma başladım. Orası bizim için bir okuldu hakikaten. 20 küsur yıl orada hizmet ettim. Birçok departmanda, birçok bölümde. Mühendisliğin birçok alanında. Şebekede, transmisyonda vesaire. Birçok birimde yöneticilikler yaptık. O okuldan yetiştirdiler bizi. 2016 yılında da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na geçtim. Orada önce genel müdür yardımcılığı yaptım. Daha sonra da yapılandırmadan, kurumsal dönüşümden sorumlu genel müdür görevini üstlendim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda. 2020 yılında da Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı Ulak Haberleşme'ye önce iş geliştirme ve pazarlamadan sorumlu genel müdürlüğü olarak başladım. Hı-hı. Devamında da işte 1,5-2 yıla yakındır da Ulak Haberleşme'nin genel müdürlük görevini bize tevdi ettiler. Biz de bu görevi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bir motivasyonla, bir ülküyle, bir gayeyle, bir hedefle çabalıyoruz inşallah. İcat çıkarmaya i̇nşallah. Devam ediyoruz.
Öyle i̇nşallah diyelim. Efendim.
Evet, evliyim. 2 tane oğlum var.
Allah bağışlasın. Programımızın gereğinde uçtan uça bir millileşme kavramı var. Ve bunun da savunma sanayisi üzerinde etkileri, kullanılabilir yerleri üzerinde. Tabii konuşacağımız belki bu noktada ilklerden biri sizsiniz. Bu noktada tabii diğer konulara geçmeden önce Ulak Haberleşme nedir, neler yapmaktadır, projeleri nelerdir, bunlardan bize bahsederseniz.
Tabii, memnuniyetle. Ulak Haberleşme nedir? Ulak Haberleşme aslında bizler için burası bir misyon şirketi. Evet. Misyonumuz Türkiye'deki savunma sanayi hülyasıyla, hayaliyle çok büyük başarılarla devam eden bu hikayede özellikle komünikasyon tarafının şirketi konumda şu anda Ulak Haberleşme. 2013 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı'nda bir proje olarak başlıyor. Malumunuz dünyada 2G, 3G, 4G, 5G diye bilinen jenerasyonlar var. Haberleşme nesilleri işte 10 yılda bir değişen bir jenerasyon olarak belirleniyor. Türkiye 2G ve 3G'de yer almamış. Efendim 4G'yi yapabilir miyiz diye icat çıkaralım demişler. Evet. Oradaki bir avuç serden geçti. Allah razı olsun onlardan hepsinden. 2013 yılında bir projeyle başlıyor ve bu proje savunma sanayi muhtesinde yer alıyor. Ulak orada bu projeyle askeri şebekelerin nasıl 4G ile çalıştırılabileceği konusu, geniş bantla çalıştırılabileceği konusu ile başlıyor. 2017 yılında kurumsallaşıyor, şirket haline dönüşüyor. İşte efendim şu anda Savunma Sanayi Başkanımızın SESETEK diye çatı kuruluşu var. O sese tek yapısı altında yapılandırılıyor ulak haberleşme. Daha sonra ortakları arasına ASELSAN, HAVELSAN ve SESETEK yer alıyor.
Evet.
Şu anda bizim hissedarlarımız %51 ASELSAN, %25 HAVELSAN, %24 de SESETEK
iştirakiyle
devam eden, yapısıyla devam eden bir şirketiz biz şu anda. Ulak haberleşme, kısaca şöyle bahsedeyim. Hani bizim sihirli ürünümüz baz istasyonu. Biz 4.5G ulak baz istasyonu yerli ve milli olarak üretebilmenin başarısını ve gururunu yaşıyoruz aslında. Evet. Dünyada bu işi yapabilen 4 ya da 5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Bu açıdan son derece kıymetli ve kritik bir teknoloji. Hatta şirketlerin çok azı bunu yapabiliyor. 4.5G'de de şu anda eriştiğimiz nokta Türkiye'nin 71 ilinde şu anda bizim baz istasyonlarımız hizmet veriyor. Hem ticari şebekelerde hem de evrensel dediğimiz Ulaştırma Bakanlığımızın kırsalda vatandaşlara hizmet götürmekle sorumlu olduğu lokasyonlara tek baz istasyonda 3 tane operatöre birden hizmet verebilecek bir proje var evrensel. O evrensel projesinde de ulak haberleşme yer almakta. Halihazırda şu anda 2500'e yakın baz istasyonumuz aktif olarak çalışmakta. Evet. 2023 yılı içerisinde bu rakam 3500'ü Türkiye içerisinde bulmuş olacak. Yeni evrensel projemizi de dahil ettikten sonra. Aynı şekilde bu 4.5G baz istasyonu da yurt dışına da şimdi çıkardık. Hem ihracatını yaptık hem orada konumlamalarımızı yapıyoruz şu anda. Hem Türk Cumhuriyetlerinden bir tanesi de şu anda yer alıyoruz. Oradaki deneme çalışmalarımız başarıyla sonuçlandı. İlk siparişlere başladık daha doğrusu. Bir de Afrika'da iki tane ülkede şu anda yer aldık. Birisinde inşallah yakın zamanda bütün kamuoyuyla da paylaşacağız. Ülkemiz için kritik ve önemli bir ihracata inşallah hep beraber imza atmış olacağız. 4.5G'de bu şekilde yer almaktayız.
Bu konuda Balkanlar'da ya da Avrupa ile alakalı bir sürecimiz var mı?
İnşallah. Tabii o da 4.5G'den ziyade şu anda tabii 5G çalışılıyor. Dünya 5G'ye geçen ülkeler var, işte hazırlık yapan ülkeler var.
Ki sloganınız da bunun üzerine aslında.
Tabii 5G ve ötesi. Aynen öyle. Bizler tabii Türkiye'de 5G'yi çalışan en yüksek teknoloji üreten ekibe sahibiz şu anda. Evet. Şu anda burada yayın yapmış olduğumuz binamızda yazılım ekibimizin büyük çoğunluğu burada. Yönetim ekibimizin büyük çoğunluğu burada. Aynı şekilde İstanbul Teknopark'ta da yerleşkemiz var. Yine Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı olan bir yerleşke. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hemen yanında İstanbul Teknopark içerisindeyiz. Evet. Orada da 180 arkadaşımız çalışıyor. Orada da yine özellikle yazılım ve 5G ve diğer 5G'nin çeşitli alt detaylarını çalışan arkadaşlarımız var. 5G'de de umut ediyoruz 2023 yılında bazı komponentleri göreceğiz. Türkiye'nin 5G'yi yaptığını radyosuyla, efendime söyleyeyim CU'suyla, DU'suyla, Layer 1 ile, Layer 2'si ile, Layer 3 ile, OEM ile, arayüzü ile gibi birçok böyle değişik başlıkları var. 5G bir derya çünkü aslında bir marketing evet. 5G.
Biz sadece ismini duyuyoruz 5G diye evet. Bir tavır mı? Tavrın alt kurumları.
İşte Türkiye hani buna şu anda ne kadar milli olarak hazır? Onun şimdi gece gündüz demeden çalışıyoruz. O motivasyonla devam ediyoruz. Ülkemiz adına bir sorumluluk almışız üzerimize. Yükümüz ağır aslında. İcat çıkarmamız gerekiyor.
Evet,
dünyaya, dünyayla eş zamanda gidebilmek için. Hamdolsun bu konuda da güzel gelişmelerimiz oluyor. Sonuçları inşallah hep beraber paylaşacağız. 2023'ün özellikle ikinci yarısından sonra bunları duyacağız. Hem radyolarımızı duyacağız hem Korşebeke'deki yer aldığımız yazılımları duymuş olacağız. Bunlar bize çok önemli. Aslında büyümeler sağlayacak. Yani ULAK bir teknoloji şirketi.
Evet.
Her şeyden öte. Savunma Sanayi Başkanı'nın teknoloji şirketlerinden bir tanesi. Şu anda göz bebeklerinden bir tanesi. Geliştirerek devam ettireceğiz. 5G'deki mevzumuz bu. Bunun yanında hani ULAK hem kamuya hizmet ediyor, hem işte askeri çözümlere hizmet ediyor, hem sivil alana hizmet ediyor, hem telekomünikasyon alandaki operatörlere hizmet ediyor. Efendime söyleyeyim.
Endüstriyel taraftaki.
Tabii işte bu özellikle bu 5G'den hani küçük bir bilgi vermek gerekirse dünya da bunu böyle yapıyor. Hani dünyadaki kıyaslamalara baktığımız vakitte ülkeler 5G'yi nasıl hazmediyor, nasıl içselleştiriyor, nasıl devam ettiriyor diye. İlk etapta bunu işte bu Dark Factory denilen karanlık fabrika diye başlığıyla bilinen bir literatür geliştirildi. Fabrikaların endüstri taraflarının akıllandırılmasıyla, hızlanmasıyla, işte gecikme latency denen düşük gecikme sürelerle robotların devam ettirmesiyle, efendim söyleyeyim işte küçük bir alanda milyonlarca cihazın aynı şekilde birbirle konuşturmasıyla 5G'nin aslında temel hikayesi bu.
Çıkış noktası.
Çıkış noktası burası. Evet işte hani uzaktan birisinin ameliyat yapmasından hep bunları biliyorsunuz. Use case'ler olarak bunlar sunuluyor. Bu 5G'deki hikayeler. Bizim bir başka ulağın diğer ürünü de bu yazılım tanımlı ağ teknolojisi denilen bir teknoloji var. SDN diye bahsediliyor. Bu Soft Defined Network ürünü. Hı-hı. Aslında Türkiye'de de bunu ilk yapan yine ULAK'taki mühendislerimiz oldu. Yine askeri bir projeyle başlatıldı bu. Şu anda Maya diye ürünümüz var. Ülkenin birçok kamu kuruluşunda şu anda bunlar yerini almış durumda. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'nda başlayan çalışmamız artarak büyüyerek devam ediyor. Aynı şekilde Aile Bakanlığı'ndaki çalışmamız devam ediyor. Aynı şekilde askeri alanda Türk Silahlı Kuvvetlerimize hizmet etmeye başladık bu ürünümüzle beraber. Bu bizim için ayrı bir gurur. Çok önemli bir gurur. Evet. Çünkü güvenliği çok önem arz ediyor bu konuda. Uçtan uca milli olan bütün dataların, verilerin güvenliğini siz sağlamış oluyorsunuz. Burada şunu söylemek lazım aslında. Hani icat niye çıkarmamız lazım? Hani sizin programa da başlığına da bir atıfta bulunarak söylemek
teşekkür
lazım.
Güvenlik
şu anda dünyada birçok noktada en önemli konuya geçmiş durumda. Özellikle bilgi güvenliği ve verilerin analiz edilebilmesi. Eğer teknoloji ya da icadı siz çıkarmamışsanız üzgünüz diyoruz biz. Hani aslında biraz mevzu ona dönüyor. Çünkü yeni dünya düzeninde bilgi çok büyük bir güç. Bunun teknolojik olarak yönetilmesi sizin tarafınızdan olursa o zaman güvende oluyorsunuz, caydırıcı oluyorsunuz. Yoksa hakikaten ülkeler dahi büyük sıkıntıya giriyorlar ki şu anda dünya konjonktürüne bakıldığı vakit Ukrayna önümüzde, evet. Libya altımızda, efendime söyleyeyim.
Etrafımızdaki
yaşananlar, evet, yaşananlar malum. O sebeple bizim durmadan, bıkmadan, geceli gündüzlü özellikle mühendislerimizin, bilim adamlarımızın, akademisyenlerimizin, sektördeki profesyonellerimizin ülkemiz için yorulmadan sürekli icat çıkarması gerekiyor. Bunu da uygulamamız lazım. Sürdürülebilir hale dönüştürmemiz lazım. Evet. Prototipten çıkarıp ürüne dönüştürmemiz lazım. Uluslararası hikayeye çevirmemiz lazım. İhracata dönüştürmemiz lazım. Bu vesileyle gelir getirmemiz lazım ülkemize. Gayri safi yurt dışı hasılamızı yükseltmemiz lazım. İnşallah muasır medeniyet seviyesinde Türkiye'mizin savunma sanayinde olduğu gibi diğer sektörlere de bunu yansıtmamız, büyütmemiz gerekiyor.
Evet, ki zaten savunma sanayi deyince de bu kısmı sanayi tarafını zaten oturtturamazsanız savunma sanayisinde de eksiklerimizi ve yapacaklarımızı yapmakta problem yaşayabiliriz efendim.
Evet.
Tam da bahsetmiş olduğunuz konuyla çıkış yaparak efendim, savunma sanayi kavramı nedir? Yani malumunuz herkesin bir savunma sanayi alanı var ve bu alanda da ürettikleri ürünler ve hizmetler oluyor. Bunu da genellikle herkese sormayı gayret ediyoruz.
Evet.
Ki kavramını daha net anlayabilmemiz adına, daha çok sahiplenmemiz adına. Bu konuda savunma sanayi kavramı nedir diye size de soralım efendim.
Savunma sanayi aslında bizce ülkelerin varoluş sebebi. Şu andaki durumu bizim ülkemiz için varoluşun, istiklalin ve istikbalin bir güvencesidir savunma sanayi. Çünkü savunma, yani kendinizi savunma refleksiyle ortaya çıkan bir başlık. Ülkenin öz varlığını ve milli unsurlarını ayakta tutabilmek için yaşamsal bir işlev savunma sanayi. Bir başka deyişle de bağımsız yapısıyla ve yeniliğe, teknolojiye ve inovasyona katkısıyla ilerlemenin önemli bir unsuru olduğunu söyleyebilirim savunma sanayi için.
Evet. Ki bu noktada da az önce de buyurduğunuz gibi savunma diye bir kavram var efendim.
Evet, evet.
Tabi bu millileşmedikçe, bu yerlileşmedikçe ne kadar savunabilirsiniz? Az
evet.
önce dediğiniz gibi bu veriler, bu bilgiler sizin güvenliğinizde değilse
evet.
haliyle savunma sanayi kavramı da olmamış oluyor, gerçekleşmemiş oluyor.
Evet.
Ki burada da sizin yapmış olduklarınıza şahitlik ederek biz de savunma sanayinin millileştirme noktasında ciddi projenizle devamlı görüyoruz.
Şeyi de söylememiz lazım tabi burada hani... Müsaade ederseniz. Savunma sanayiden behis de hani biz tabii Türk milletiyiz. Türklerin en iyi yaptıkları konu binlerce yıllık tarihimize bakmış olduğunuz vakit de aslında savunma sanayinin özü,
evet.
öznesi. Bu konuda biz çok başarılıyız millet olarak. Genetik olarak da buna yatkınız. Ama burada kararlı durup, irade gösterip, efendime söyleyeyim, strateji belirleyip, projeler belirleyip, büyük resmi görüp, ona göre disiplinli ve planlı bir şekilde çalışırsanız son 10-15 yılda olan savunma sanayindeki Türkiye'nin çarpan etkisi pozisyonuna getirilen bu başlık başarı kaçınılmaz oluyor. Evet. Çok şükür hamdolsun şu anda yerlilik ve millilik oranı savunma sanayinde en yükseklere çıkmış durumda şu anda. Hani evet. Hatta ona bir rakam bile veremiyorsunuz. Çünkü her gün ilerliyor o rakam. Her gün ilerliyor.
Her gün yeni bir
duyuyorsunuz. Her gün yeni bir teknolojiyi çıkarmanın vermiş olduğu gururu yaşıyoruz çok şükür. O yüzden biz hani ülkenin bir evladı olarak bundan hakikaten gurur duyuyoruz. Seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Kendimizi güvende hissediyoruz. Bu vesileyle savunma sanayi hani bizim şu anda hayatımızın bir önemli bir parçasını teşkil ediyor.
Evet, yani ulak haberleşme olarak uzun süredir, çok kısa zamanda diyelim, çok büyük projeler gerçekleştirdiniz. Son olarak yapmış olduğunuz bu projelerde nerelerdeyiz, ne konumdayız? Özellikle bu 5G, yani iletişim ve bilişim kavramında 5G'yi ne kadar kullanabiliyoruz savunma sanayinde? Ya da artık bunu böyle toplumun, milletimizin hizmetinde kullandığımız yerler oluştu mu baz istasyonu noktasında? Evet. Yoksa henüz daha çalışma aşamasında mıyız? Bununla alakalı biraz da bilgi alabilirsek.
Şöyle söyleyeyim. Tabii 5G ve ötesi diye düşünmek lazım. İki başlıkta ben müsaadenizle izah edeyim. Şöyle, 4G zaten devam ediyor şu anda. Halihazırda şu anda cep telefonlarınızda üzerinde LTE yazan teknoloji 4G. Bizim 4.5G diye tabir ettiğimiz teknoloji aslında. 5G standartları belirlenmiş. Şu anda vendorlar, üreticiler tarafından nasıl üretileceği tanımlanmış bir teknoloji. Bazı ülkeler 5G'ye farklı alanlarda girmiş oldu. Buna işte frekans ihaleleri yapılıyor. Her ülkenin bir BTK'sı var. Evet. BTK frekans ihalelerini yaparak o 5G'ye ait olan frekansı operatörlere tahsis ediyor. Operatörlerle o tahsis eden frekanslarla beraber müşterilere onları sunmuş oluyor. Evet. Burada kritik konu şu, altını çizmemiz gereken mevzu şu. Milli ürününüz var ise 5G'ye geçiş yaptığınız vakit çok bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Evet. Ancak milli ürününüz yoksa, yerli demiyorum ben, özellikle milli diyorum. Bunu altını çiziyorum. Milli kavramı yeniden tanımlanıyor çünkü şu anda. Özellikle 5G konusunda. Milli ürününüz varsa güvenlikten mütevellit çok bir korkacağınız bir durum oluşmuyor. Türkiye şu anda 5G frekans ihalesini henüz yapmadı. Bizce de şu anda erken. Anladım. Çünkü yapmaya da çok ihtiyacımız yok. Neden? Türkiye hamdolsun telekomünikasyon alanında özellikle dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesi. Avrupa'da ilk 4-5 ülke içerisinde yer alıyoruz. Hem fiber altyapımızla, hem cihazlarımızla, hem kor şebekelerinde olan yapımızla operatörlerin teknolojiyi yakından takip edip onu devam ettirmesiyle hem bireysel müşteriler hem kurumsal müşterilere sunulan hizmet, özellikle geniş banttan bahsediyorum ben. Bu konuda Türkiye gerçekten önemli bir yerde. 5G'ye geçiş, milli ürünler var olduktan sonra ya da olgunlaşınca 5G frekans ihalesi yapılmalı. Efendime söyleyeyim, bundan sonra da pay-to-pay, step by step, önce kurumsal tarafa, işte bu bahsettiğimiz endüstriyel taraflara, daha sonra bireysel taraflara verilmeli. Çünkü bu bir maliyet gerektirecek. Evet. Fiber altyapınızı çoğaltmanız gerekecek. Herkese 5G'yi kullanabileceği cihaz alması gerekecek. Bunlar hep bir maliyet. Şu anda ben şöyle söyleyeyim size, daha anlaşılabilir olsun diye. Bizim ULAK'ın çıkarmış olduğu icat ile, öyle diyeyim, ULAK baz istasyonuyla beraber şu anda neyi sağlıyoruz biz? 4G'de neyi, 5G'de ne oluyor?
Evet.
4G'de şu anda ortalama 250-300 megabit per second hızı sağlayabiliyoruz. Efendime söyleyeyim, latency denen bu gecikme sürelerinden bahsediyoruz. O şu anda 28 milisaniye, bizim ürettiğimiz baz istasyonu ürettiği. Bunun aynısı dünya vendorları da buna yakın değerlerde müşteri hizmet veriyor. Şu an sizin cep telefonlarından ya da internet hizmetten almış olduğunuz aralıklar bunlar. Peki 5G olunca ne olacak? Bireysel olarak sizin hayatınız çok bir değişmeyecek. Ne işte video indirme hızınız işte 4 saniyede değil de 2 saniyede olacak. Ya da işte gecikme süreniz 28 milisaniye, bakın milisaniyede basıyorum. Milisaniye değil de işte 3-4 milisaniye olacak. Ama bu endüstriyel alan için kıymetli bir durum olabilir. Niye? Robotlarla çalışan bir fabrika düşünün. Akıllandırılmış olan bir robot lojistik hizmetleri düşünün.
Evet.
Bunların çalışması ya da uzaktan kumandayla yürütülebilecek bir geniş bant hizmetini düşünün. 5G'de bunlar ihtiyaç görülebilir. Fakat Biz ya şu anda bireysel alanda özellikle daha çok müşterilere hizmet verebilecek alanlarda 5G'nin şu an ihtiyacı var mı? Türkiye için yok. Ha, olmalı mı? Kesinlikle olmalı.
Tabii ki de. Hani burada birlikte bulunabilmemiz için.
Evet, burada geciktiğimiz bir durum yok aslında. Ya yani dünya da şu anda burada.
Dünyada da henüz 5G
geçen ülkeler var. Tabii geçen ülkeler var. İşte bunu private network diyorlar. Böyle özel şebekeler oluşturuyorlar. Biz de şu anda o özel şebekeleri oluşturabilecek komponentleri yapmış durumdayız 5G'de.
Anladım.
Radyomuz işte bu picosel denen, mikrosel denen radyo, 5G radyosu olgunlaşmış durumda. Onun core şebekesi var gibi. Ama Türkiye'de şu anda 5G'yi milli olarak hazır diyebileceğimiz şu anda bir durum söz konusu değil. Uçtan uca, end-to-end henüz yapılmış değil. Bu ne zaman hazır olur? Bu inşallah olgun bir şekilde operatörlerin lablarından çıkarak sahada testleri yapılıp bitirmiş olarak 2024'te, 2025'te hazır olur. Anladım. Türkiye'de büyük ihtimalle inşallah bizim temennimiz bu. İlgili resmi otoriteler de bu şekilde hareket ederek bunu bu şekilde hayata geçirir. Çünkü dünyadaki diğer gelişmiş olan G7, G8 ülkelerine baktığımız vakit de olayı bu şekilde yönetiyorlar. Bunun arka planda yine savunma mevzusu var. Hani bunun detayını ilgililer araştırırsa okuyabilirler. Ne demek istediğimi anlayacaklardır onlar. Arka planda ticaret savaşları var bunun. Evet. Eğer vendorsanız, milli ürününüz varsa frekans ihalenizi yapabilirsiniz. Ama hazır değilseniz onun için şu an erken.
Anladım. Biz de bu süreci hızlı bir şekilde tamamlayıp
evet.
O hazır hale gelecek evet. pozisyona
gece gündüz çalışıyoruz.
Çalışıyoruz.
Evet. Bazı olgunluklarımız da var. İnşallah bunu dediğim gibi 2023'ün ikinci yarısından sonra kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Bu en az bir İHA kadar kıymetli ve kritik bir teknoloji.
Tabii yani genellikle dinleyicilerimize de hep bunu aksettirmeye çalışıyoruz. Tabii ortada bir ürün var. Misal işte bir uçağımız var ya da bir İHA'mız, SİHA'mız var. Tabii bu etkileşimi, bu iletişimi, bu datayı gönderebilmek için aynı zamanda da burada bir bunu sağlayabilecek bir altyapının da milli ve kendinize ait olması gerekiyor ki o ürünü kullanabilirsiniz çok sağlıklı ve güvenli bir şekilde. Tabii bu noktada bu 5G ile bir ihtilaf da var aslında yani gündemimizde. İşte iyi midir, kötü müdür, hatta bazı ülkelerin çalışmalarında en azından bizim gördüğümüz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla zararlı olduğunu, özellikle havacılık alanında böyle bir şeyin olduğunu, bu konuda acaba doğru mudur bunlar yoksa bizim duyduğumuz gibi mi değil, bizim duyduğumuz gibi değil midir?
Evet, şöyle söyleyeyim tabii. Elinizde kullandığınız cihaz ne kadar zararlıysa 5G'de geldiği vakit o kadar zararlı olacak. Aslında burada bir ironi var, bir ticari evet. bir şey var. Ne diyelim? Bekletme var. Şimdi Amerika'da özellikle bu havacılık sektöründeki 5G'nin zararları konusunda bir gündem yapıldı. Çünkü ürünleri yoktu Amerika'nın.
Bu kendi gündem yapılan yoktu.
Tabii. Evet. Bu gündem yapılarak bu gecikme sağlamak durumundaydı. Bunu bütün dünya da biliyor.
Evet.
İşte altimetre cihazlarındaki frekans aralığı 5G'ye zarar veriyor. Uçaklar havalanına inerken işte 3.7 ile 4.2 GHz aralığındaki bu altimetre cihazlar var. Uçakların piste inmesini sağlayan cihazlar. Evet. Bu frekans aralıkları 5G'nin frekans aralığıyla interferans sıkıntısı doğurabilir diye bir başlık koyarak 5G'nin oraya
zarar verebileceğini
düşüncesiyle ötelediler.
Anladım.
Aslında hikaye Çin. Çin'deki 5G ürünlerin hazır olması. Şimdi bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Hani durum bu şekilde. Burada bir akıl oyunu var. Biz şimdi geceli gündüzlü kendi önümüze bakıyoruz. 5G'deki komponentlerimizi çıkarmaya bakıyoruz milli olarak. Orada da ciddi bir olgunluğa gelmiş durumdayız. İnşallah bunu dediğim gibi 2023'ün ikinci yarısından sonra hep beraber daha rahat konuşabileceğiz.
İnşallah.
Ama hani bu şuna benziyor. Hani bu nükleerde de çok konuşulur biliyorsunuz.
Evet.
Zararlıdır falan ama Avrupa'da bir bakarsanız bir ülkede 15 tane nükleer santral vardır. Ama Türkiye'ye gelince zararlı denilir. Şimdi evet. 5G de öyle. Yani 5G çok daha farklı. Hani belki iyi bir örnek olmadı ama
mantık olarak
bunu düşünebiliriz. Belki şundan yaklaşılabilir. Hani teknik olarak söyleyeyim. 4G'de kullanılacak olan baz istasyonu sayısından daha fazla 5G baz istasyonu kullanılacak. Çünkü 5G'nin frekans aralığı daha yakın olmak zorunda.
Evet.
Yüksek hız ve gecikme süresinin az olduğu için daha yakında tutacaksınız 5G'deki baz istasyonlarınızı. Ondan hareketle zararları konusunda özellikle manyetik alanı ya da işte insan vücuduna gösterebileceği radyasyonun kısmından bahsediliyor. Biz bunun testlerini de yaptırdık aslında işin doğrusu. Durum öyle değil, pek öyle değil yani, öyle söyleyeyim.
Evet, yani bunu direkt sizden duymamız da açıkçası toplumumuzun nezdinde bir bilgi oluşturmuş olur. Tabii sizin bu yapmış olduğunuz teknolojilerin veya gayretlerinizin dışında bir de farklı bir ürün görüyoruz aslında, ULAK robot diye. Ya da biz mi yanlış biliyoruz? Sanki böyle bir işte robot tarafına da girmiş gibi misiniz? Biz, bunu nerede kullanacağız yani, bir robot üretimde
tabii,
mi?
Şöyle, biz robot üretmiyoruz. Biz bir haberleşme şirketiyiz. Az önce buyurduğunuz gibi aslında biz şu anda İHA'ların haberleşmesi için de çalışıyoruz. Tayin'in ankasında yer almak için gayret gösteriyoruz. Testlerimiz şu anda bitmek aşamasında. İşte aynı zamanda ticari operatörlerin şebekelerinde de haberleşmeyi sağlamak için baz stasyonunda yer alıyoruz. Aynı zamanda bu V2X denen yeni bir teknoloji var. Vehicle to Everything denen, araçtan her şeye internet teknolojisi. Bu yakın zamanda bunu çok duyacaksınız. Biz şu anda orada icat çıkarmakla uğraşıyoruz. İşte bu ULAK robot, ULAK kurt dedik biz de ona. ULAK kurt robotu, tabii biz robotu başka bir yerden temin ediyoruz. Robotu biz yapmıyoruz. Ama robotun bütün haberleşme sistemlerini ULAK'ın geliştirmiş olduğu, az önce bahsettiğim bu araçtaki modeme benzer bir modem şekliyle bizim sayemizde sağlanacak. İşte 4G'deki, az önce söyledim ya hani, hızı, gecikme süresi, bunu 5G'ye evirdiğiniz vakit hem hızı hem gecikme süresi yavaşlayacağı için bunu birçok alanda kullanabiliyorsunuz bu robotu. Evet. İşte AFAD'da kullanabiliyorsunuz. Allah korusun bir deprem olduğu vakit enkaz tabii enkazda şey yapabiliyorsunuz. Savunma sanayi için bomba imhada operasyon bölgelerinde kullanabiliyorsunuz gibi bunu onlarca şeye çoğaltabilirsiniz. Örneğe çoğaltabilirsiniz. İşte biz bunun haberleşmesini yapıyoruz. Sağlıyoruz evet. Şimdi 4G ile işte bir 5G'ye başladık. Devam ediyor. 5G, bu arada şeyi 5G bahsetmek öyle isterim. Biz şu anda dünya ile eş zamanlı 6G çalışmalarını başladık. Hani 6G nedir dünya tartışırken biz de 6G'ye ait bir ekip kurduk. Savunma Sanayi Başkanlığı bu konuda bizi görevlendirdi. Bize bir görev verdi, başlık verdi. Projeyi başlattılar, desteklediler. Çeşitli üniversitelerden hocalarımız bu konuda yer almakta. Metropol Üniversitesi'nde Profesör Doktor Hüseyin Aslan Hoca koordinasyonunda bizim ULAK ne diyelim öznesinde yaklaşık 10-15 tane doktoralı öğrencimiz burada patent çıkaracaklar. Başladılar şu anda. 6G konusunda patentlerimiz çıkacak inşallah. 4 yılın sonunda önemli bir miktarda patent çıkarmış olacağız. Burada da bu 6G standartları dünyada belirlenirken bizler Türkler olarak o standartları yazan ekibin içerisinde yer alacağız. İşte bir icat da buradan çıkarıyoruz. İnşallah. O standartta yer aldığımız vakit de dünya üzerindeki bu 6G teknolojisi vuku bulduğu zaman, hayata geçtiği zaman da önemli bir pazara girmiş olup yer almış olacağız. Burası kritik bir konu. Hani 5G'yi devam ederken de 6G'nin şu anda bütün planlamalarını yapmaya başladık. Yani
dünya teknolojisini yakından takip edip kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz.
Tabii birçok ülkeden şu anda o konuda şeydeyiz yani. Eş zamanlı devam ediyoruz, ilerliyoruz.
Başarılarınız daim olsun inşallah bu noktada.
Amin, teşekkürler.
Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz Zafer Orhan Bey. Son olarak da gençlere tavsiyelerimiz neler olur? İşte bu alana girmek isteyen, bu alanda kendini geliştirmek isteyen, bir kariyer yapmak isteyen gençlerimize bir pencere açma adına nasıl bir tavsiyeleriniz olur?
Evet. Bu belki en güzel soru burası. Ben 30 yıllık iş hayatımda şunu söyleyebilirim. Eski de bir İK genel müdür yardımcısı olarak söyleyeyim. Bir kere her gencimizin bir ülküsü olmalı. Yani bir ideali olmalı. Bir gayesi olmalı. Yani kendi ülkesine hizmet etmeli. Daha sonra bize hep büyüklerimiz öyle anlatırlardı. Bizler Anadolu çocuklarıyız. Bu ülkenin evlatlarıyız. Türk milletine de hizmet edeceğiz. Gençlerimiz de bu ülküye ve bu gayretle kendilerini hazır hissetmeli. O kadar çok rol modelimiz var ki dönüp geriye baktığımızda. Hemen çok yakın tarihimizde Mustafa Kemal Atatürk var rol modelimiz. Biraz geriye gittiğinizde Fatih Sultan Mehmet'imiz var. Ertuğrul'umuz var. Osman Gazi'miz var. Dönüyorsunuz Mete Hanım'ız var. O kadar derin bir tarihimiz var ki yani onlarca bilim adamımız var. Farabi'miz var. Cezeri'miz var. İcat çıkarmışlar.
Evet.
İbn Sina'mız var. O kadar çok var ki Yani gençlerimize rol model olabilecek yakın tarihinde dönüp bakıyorsunuz Aziz Sancar'ımız var şu anda yaşayan.
Son dönemlerde yaşayan.
Yani o kadar bilmediğimiz onlarca bireysel manada Türk milletinin yetiştirdiği, dünyaya hizmetine sunduğu onlarca, yüzlerce hakikaten çok değerli, kıymetli insanımız var. Evet. Gençlerimizin ülküsü olmalı. Büyük düşünmeleri lazım, hedefleri olmalı lazım, idealleri olmalı lazım. Disiplinli bir şekilde buradan kopmamaları lazım. Yani büyük Türkiye idealine hizmet etmelerini ben gönülden istiyorum hakikaten. İşte Türkiye 100 yılı diyoruz. Türkiye 1000 yılı yapmalı gençlerimiz belki de. Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir vizyon koydu bence. Çok güzel bir vizyon. Türkiye 100 yılı diye. Evet. Türkiye 100 yılına başladık bir savunma sanayiyle beraber. Gençler bu ülkü ve ideale mutlak suretle iman etmeli, inanmalı. İnandığın vakit bunu gerçekleştirebiliyorsun, başarabiliyorsun. Bunun örneğini savunma sanayide sizler programda görüyorsunuz.
Evet.
Birçok yerde, birçok alanda görebiliyorsunuz. Bunu da mı siz yaptınız diye bize Avrupa'dan, Amerika'dan gelen bilim adamları oluyor. Bunu siz mi yaptınız diyen. Bakın evet. Bizim henüz 27-28 yaşındaki yazılım mühendisi gençlerimize bu soruları soran, biz çok böyle dünya çapında insanlarla oturup konuşabiliyoruz. Onların birçok noktada onların bu değişlerine şahit oluyoruz. O yüzden hiçbiri korkmasın, endişe etmesin. Bu konuda emin adımlarla Türkiye ilerliyor. Özellikle mühendislik alanında Türklerin bir genetikten gelen bir yeteneği söz konusu. Dünyada şu anda mühendislik konusunda Türkler tercih edilen ülke konumuna geçtiler. Öyle ki bu bir taraftan iyi, bir taraftan kötü. Çünkü insan kaynağını bu sefer yönetmekte zorlanıyoruz. Orada bir turnover oluşuyor, bizden bir gidiş oluşuyor. Buraya tekrar yapmalıyor. Ya ben, gençler hani acizane hani sizin vasıtanızla şunu söylemek isterim. Biz biliyoruz ki hakikaten yükselen yeni nesil ve istikbal gençler.
Evet.
Bu gerçek yani.
O geleceğimizin teminatı
onlar. Okusunlar, araştırsınlar, merak etsinler. Ben yeni genç kuşağı çok seviyorum. Çünkü bizim zaten şirketimizin yaş ortalaması 30 bile değil.
Maşallah.
Biz onlardan tersine mentörlük alıyoruz. Onlardan çok şey öğreniyoruz. Hakikaten biz tamam yöneticiyiz ama onlar birçok konuda bizden fersah fersah önde olabiliyorlar. Ben hiçbirinden hani bazen böyle endişe ediyorlar insanlar ama tam tersi, biz onlardan son derece umutluyuz, ümitliyiz ve bunun karşılığını da zaten hani ulakta çıkan ürünlerle beraber de görebiliyoruz. Yani bunu bizim gençlerimiz yaptı. Hani biz gidip dünyanın bir yerinden alıp getirip burada bunu markalaştırmadık. Yani bizimkiler oturdu, yazdı, ürünleştirdi, geliştirdi. İşte kaç 8-9-10 yıldır bütün bunlara çalışılıyor. Türkiye'nin her üniversitesinden arkadaşımız burada var. Çok iyi üniversitelerden var, Anadolu üniversitelerinden var. Türkiye dereceli arkadaşlar var, yurt dışından gelenler var. Dolayısıyla hani gençler hakikaten bu özgüvenlerini devam ettirsinler. Bu milletin evlatları olarak savunma sanayinde oluşan bu ekosistemden faydalansınlar. Bu sinerjiyi de mutlak surette kendilerine yaşatsınlar. Yani umutsuzluk yok. Ümidimiz
ümit
hep var.
Var olmamız lazım
evet,
bu noktada.
Yani ben bunu diyeceğim.
Teşekkür ederiz tavsiyeleriniz için.
Rica ederim.
Tabii hep böyle bir başarı konuştuk burada, malumunuz. İşte şunu yaptık, bunu yaptık, yapıyoruz. Evet. Tabii başarıya gelene kadar da birçok başarısızlığı da görüyoruz.
Tabii.
Yani yaşıyoruzdur. Bu noktada sizi böyle az önce dediğiniz gibi umutsuzluğa böyle hafiften düştüğünüz dönemlerde programımıza da sizi böyle motive eden bir şarkıyla, bir türküyle uygun görürseniz dinleyicilerimize dinletip kapatalım diyoruz.
Tabii ki.
Sizi bu yorgunluğunuzu atan bir şarkı veya türkünüzü isteyelim evet. Efendim.
Ben şeyi söyleyeyim tabii. Yani bizim mottomuz bu. Şirketteki arkadaşlara da her konuşmamda söylüyorum. Bizde pes etmek yok. Yani Türk milleti pes etmez.
Evet.
Bizim umutsuzluğumuz yok yani. Yani
milletimizin karakterini
karakterinde
zaten
bu var. Bir de Cenab-ı Allah umutsuzluğu Müslümana yakıştırmıyor.
Yakıştırmıyor
yani. Evet,
tabii.
Biz umutsuz olmuyoruz. Bizim ümidimiz hep var. Hani belki bize çok bunlar hayalperest denilebilir ama mesela dün Sayın Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Bey Milli Muharip Uçağı'nın
görüntülerini
paylaşırken evet. Şu cümleyi kurdu çok güzel. Bir uçak mühendisinin en büyük hayali bir uçak projesi de yer almak dedi. Rabbime şükür olsun biz bu projenin içerisinde yer aldık dedi.
Evet.
Bizim için de bu gerçekten öyle. Ben bir mühendis olarak ülkemizin bu önemli sürecinden, bu zaman diliminden geçerken bu projede yer alarak çalışanlardan biri olmak benim için en büyük mutluluklardan bir tanesi. Umutsuzluk yok bizde.
Evet.
O yüzden belki Tuna Nehri ile devam edebiliriz mesela. Evet.
Olur.
Evet.
Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Programımıza katıldığınız için, bize zaman ayırdığınız için tekrardan hem kurumumuz adına hem programımız adına teşekkür ederiz. Bu haftaki konuğumuz Ulak Haberleşme Anonim Şirketi Genel Müdürü Zafer Orhan Bey'di. Sayın dinleyicilerimiz, bu haftalık bu kadar. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.
İcat çıkarma.